Önce bir yollarda TV, yollar nasıldı, gelirken trafik?
Biz çok iyi geldik.
Her zamanki gibi trafik, İstanbul.
Bir bölüm çekerek geldik buraya.
Sizin işinizi, daha doğrusu önce neden podcast işine girdiğinizi anlatmakla başlayalım. Bu bir gereksinim miydi? Birinden örnek mi aldınız? Nasıl gelişti?
Ben şöyle anlatayım. Biz aslında 2016'da YouTube üzerine başladık. Ve amacımız şeydi, hani ikimiz de girişimciyiz. İkimizin de çok büyük deneyimleri var şey üzerine. Şirket kurma, şirket batırma, yatırım alma, ürün geliştirme, ürünü tutturamama vesaire. Dedik ki bu bilgiler çok değerli. Bizim bunları paylaşmamız gerekiyor bir şekilde ki bizden sonra gelen girişimciler en azından o noktalarda hata yapmasınlar ve en azından örnek alarak daha hızlı, daha doğru ilerleyebilsinler.
Şirket batırmak isteyenler size başvursun yani.
Yani nasıl batırılır çok iyi biliyoruz yani.
Oradan yola çıkıp 2016'da bir YouTube kanalı üzerinden fikirlerimizi paylaşmaya başladık. Fakat podcast'e nerede girdik? Podcast son yıllarda inanılmaz bir trende başladı. Özellikle Amerika'da çok popüler.
Bir de girişimci noktada... muhabbet diye bir ekip var. Buradalar galiba onlar. Onlardan böyle örnek aldık. Baktık, bu adamlar podcast yapıyor. Yürüdü gidiyor bunlar. Biz niye yapmayalım dedik yani oradan.
Oradan var olan bölümlerimizi bir yandan da artık podcast çekelim. Podcast üzerine de devam edelim. Orada insanlar yoldayken, hani biz yolda bölüm çekiyoruz. Onlar da yoldayken dinleyebilsinler. Veya bilgisayar başında kulaklıklarla.
Aslında 2016'dan yani. Daha önce denedik. Bir 2012'de bir başarısız bir denememiz oldu. Kayıt almaya başladık. Baktık böyle biz bile dinlerken eğlenmiyoruz. Sonra bir 3-4 sene ara verdik. Daha sonra yollarda TV olmasının sebebi de biraz o
evet,
aslında.
Evet, aynı zamanda siz bunu YouTube üzerinden de...
Evet. Aslında bizim başlangıç armaları gibi YouTube'da ve gerçekten yolda çektiğimiz için, yani konsept aslında yollarda TV podcast'i deyince hep şey oluyor. Acaba geziyorlar mı bu adamlar? Bir yerlere gidip İskender mi gömüyorlar gibi böyle bir fikir oluşuyor insanların aklında. Aslında girişimcilik konuşuyoruz, teknoloji konuşuyoruz. Kendi aramıza sohbet ettiğimiz ne varsa aslında bunları bir şekilde paylaşalım diyerek çıktı.
O zaman şu girişimciden bahsedelim mi? Girişimci nedir?
Evet, en korktuğum soru benim. Aslında standarda uymayan herkes bence girişimci. Yani hayatın rutin akışının dışında bir şey yapmak ve bir zorluğun altına girmek girişimcinin tanımı demek doğru olur. Biz hep şey diyoruz, mazoşist oluyor girişimci. Çünkü acı çekmeniz lazım. Yani böyle rutin hayatta 9-6 çalışıp böyle mutlu, mesut, iş hayatta zor, yani bu arada kolay olduğunu söylemiyorum ama ondan daha zor bir şeyi tercih edebilen insanlar önemli değil, bir şirket kursun veya kurmasın, bence girişimci.
Girişimciden sonra merak edilen ikinci kelime de startup. Startup projesi. Başlangıçla ilgili bir şey. O kadarını çok iyi biliyoruz ama evet. Gerisinden pek haberimiz
aslında
yok.
Aslında o girişimcinin başlattığı ve hızlı büyüttüğü hikayeye biz startup demeyi tercih ediyoruz. Her girişime startup denmemesinin sebebi hızlı büyüme hikayesi. Yani bugün ben bir kahveci açsam, 3. nesil köşede bir yerde, ben her gün bir önceki gün 2 katı kahve satabiliyorsam süper bir startup'ım var demektir.
Yani gelişebilmesi gerekiyor anladığım
kadarıyla. Hızlı büyümesi gerekiyor. Aha. Yani işin o işi yapan bir büyük şirketten daha hızlı büyüyebiliyor olması lazım. Yani Starbucks her gün %5 daha fazla kahve satıyorsa, ben her gün sürekli olarak 2 katı fazla kahve satabiliyorsam ben Starbucks'tan daha büyük bir iş yapabilirim anlamına geliyor. O yüzden hızlı büyümek her şeyden daha önce geliyor o dünyada.
Peki şu o zaman fikir konusuna gelelim. Şimdi bu çağda teknoloji de gelişince herkesin bir fikri oluyor ve bu fikri değerlendirip bir şekilde para kazanmak istiyor. Ama bunun aşamaları var tabii. Siz bu işi iyi bilenlerdensiniz. Bir fikri kafada oluşturduktan sonra onu işler hale getirebilmek için hangi adımları takip etmek lazım basit olarak?
Basit olarak yani tabii en çok insanların zorlandığı konu fikri bulma. O aşamaya geçtikten sonra ilk yapmaları gereken şey market validation dediğimiz pazarda bu fikir tutar mı araştırması. Bunun birçok farklı yöntemi var. İşte hani
ama en yapılmaması gereken eşe dosta sormak. Eşe dosta sormamak lazım bunu.
Onlara sorduğunuz zaman zaten direkt muhteşem fikir, hemen denemelisin, hemen yapmalısın, kesin tutar deyip aslında tuzağa düşüyorsunuz.
Evet, ve öyle gerçekten şarkı yarışmalarını
bilmiyorsunuz. arkasından pazar araştırmasını yaptıktan sonra evet bu ürün tutar, bunun bir alıcısı var pazarda dedikten sonra MVP ürünü geliştirmeye başlıyorsunuz. MVP dediğim şey Minimum Viable Product.
Ne demek?
Kore'nin çok güzel bir tanımı var orada.
Ete kemiğe büründürmek diyoruz bunu Fikri. Yani bir
görünür hale mi getiriyorsun?
Evet, yani Instagram ama yapacağım ben. Instagram benim fikrim. Instagram gibi bir program yapacağım. Ama işte atıyorum Facebook'la login olmasın. İşte bir kullanıcılı şifre yazıp girebilme özelliği yeter. İçeriye girdi adam, filtreler olmasın. 50 filtre hayal ediyorum ama bir tane filtreyle uygulamayı yap. İşte like'lama bile olmasın, comment yazma olmasın, arkadaşa paylaş olmasın. Yani fikrin böyle özünü en böyle yalın hale getirip onu geliştirmek hem süre hem para anlamında bir kere sizi daha az riske sokuyor. Çünkü ilk kez bir uygulamayı ya da bir fikri kullanıcıyla buluşturduğunuzda sizin kafanızdan tam tersi bambaşka bir yere gidecek. Çünkü kullanıcılar sizden daha farklı şeyler talep edecekler.
Mesela şey çok güzel bir örnek orada. Twitter fikri. Ya hepimiz artık kullanıyoruz. Dünya üzerinde inanılmaz popüler. Bir A4 kağıdıydı. Tek bir A4 kağıdına adam ürünü çizmiş, açıklamış ve demiş ki bizim ilk çıkartacağımız ürün bu olacak. Tek A4 kağıdı. Ve o ürünü çıkarttılar. Ve o ürünün üzerinden hala işte inanılmaz mesela tweetleri editlememe konusunda bir şeyleri var. Hani izin vermiyorlar. Hala ürünü minimumda tutmaya çalışıyorlar. Minimumdaki ürünü geliştirdikten sonra ise satış noktası başlıyor. Bu da aslında çok kolay bir nokta değil. Çünkü bize de birçok girişimci yazıyor. Hani şu noktada takıldım, bu noktada takıldım, bize yardımcı olabilir misiniz diye veya fikir verebilir misiniz diye. Ve dönüşlerin çoğu şeyle ilgili. Yani ürünüm var ama nasıl satacağımı bilmiyorum.
Biz bir de bu hani fikri ürüne çevirme ya da hani bir startup kurma konusunda insanoğlu obsesif, yani şeye takılıyoruz. En iyisi olsun. Yani en güzelini yapayım da bir dakika, yani bunu dışarıya götürmeden, satmadan en iyisini yapayım. Ondan sonra bunu bir sahaya çıkayım ama sen en iyiye ulaşana kadar geçirdiğin sürede bütün enerjini bitiriyorsun. Çünkü bu uzun bir maraton. Sen böyle yüzlük koşacağım diye plan yaparken paran bitiyor, zamanın bitiyor. Artık ürünü çıkartamadığın için enerjin bitiyor. Olmayacak artık bu deyip ölen çok fazla fikir, ölen çok fazla para, yatırım var. O yüzden çok az para, çok az zaman, çok hızlı bir ürünü sahaya sunma. Ya. Sahada deneyip pivot edebilecek bir yer
açmak. Yani kullanıcılar bu ürünü aldıktan sonra taleplerine göre size ürünü versiyon dediğiniz şekilde geliştiriyorsunuz. Evet.
2011'de ben o hata yaptım mesela. Bir etkinlik bazlı sosyal ağ geliştirdik. Ve o ürünü geliştirirken hani biz hayalimizde işte mükemmel bir ürün çıkartalım. Sonra insanlar bunu kullanmaya başlasın diye yola çıktık. Yaklaşık bir 6 ay yakın ürün geliştirdik sadece. O sırada bizim seed fund, yani ilk aldığımız küçük yatırımı da tamamen bitirdik. Bitirdikten sonra dedik ki ya biz acaba ürün geliştirmeyi bıraksak mı bu noktada? Biraz satsak mı da para mı kazansak diye düşündük. Tabii iş işten geçmişti ve mesela ilk benim başarısızlık hikayem o şekilde oluştu.
Bu arada Arman ve Kore'ye sorularınız varsa düşünmekte fayda var. Çünkü ara sıra sizlere dönüp sorularınızı almak isteriz. Hatta sorusu olan varsa, elini kaldırırsa biz bir şekilde sizle beraber bu yöne devam ettirmek isteriz. Örneğin fikri olan birinden bahsediyoruz. Bu fikri satabilmek için nerelere gitmeleri gerekiyor insanlar? Yani fikir evet oluştu. Şöyle bir fikrim var. Ben bunu yapmak istiyorum. İlk başvuracağı yerler nereler?
Bizim yine biraz önce hani o fikri ürüne çevirme hikayesinde sık kullandığımız bir diğer yöntem de fake it until you make it diye bir kavram var. Gerçeğini yapana kadar yapmış gibi yapmak gerekiyor. Çünkü şimdi şu an mesela bizim şirkette Foriba'da görece biz orta ölçekli bir şirketiz ama yeni bir işe girmeye karar verdik. O işi yapmışız gibi çıktık ve insanlardan talep topluyoruz. Yani bu çıkacak bir ay sonra, sen bunu almak ister misin? O yüzden pazara ve yani müşteriye daha fikir aşamasındayken bir şekilde dokunmak lazım. Örnek veriyorum, biz bunu çok kullanıyoruz yayınlarda da. Türkiye'deki en çok girişimcilik fikri halı saha ile ilgili geliyor. Yani bize yazan, bizi izleyen dinleyicilerin herhalde her üçünden bir tanesi abi halı saha ile ilgili bir fikir yapsak, işte tenis kortlarını böyle bir marketplace'ini çıkarsak, yani hiç yoksa her hafta bir tane böyle fikri olan bir arkadaş geliyor bize. Bize diyoruz ki yani bir dene bakalım. Yani bunu bir küçük bir sayfa aç, bir ne bileyim bir Facebook'ta bir grup kur. Bak bakalım insanlar oraya geliyor mu? O yüzden o ürünü yazana kadar, yani ürünü çıkarana kadar mümkün olduğunca fazla o kitleyle, müşteriyle interaktivitede olmak gerekiyor. Unutmamak lazım, girişim dediğimiz şeyin veya şirket dediğimiz olgunun tek bir amacı var, para kazanmak. Yani sosyal girişimleri bir kenara bırakıyorum. Para kazanmak için bunu yapıyoruz. Yani şirket para kazanmalı. Sizden önce şirketin para kazanması lazım ki bu iş büyüyebilsin. O yüzden müşterinin ihtiyacını, müşterinin ne para vereceğini sürekli analiz etmek gerekiyor. Sürekli müşteriyle beraber yaşamak gerekiyor. Bu olduğunda iş biraz daha ölçülebilir bir seviyeye geliyor. Bize gelen bu konuyla ilgili bir diğer konu da, ya para kazanıyorum da yatırımcı nasıl bulacağım, nereye gidecek? Yatırımcıya gitmeden önce, o biraz önce Arman'ın bahsettiği journey'de şey çok önemli. Her şeyi ölçmek, her şeyi loglamak lazım. Ya ben bugün 5 tane müşteriye gittim, bir tanesi ilgilendi. Yani ilgilendi bile bir data. Yarın 50 müşteriyle konuştum. Bunların 10'u ilgilendi, bir tanesi aldı. Bunları böyle, bu büyümeyi, bu growth'u gösterebildiğimiz aşamada siz de anlıyorsunuz. Bir dakika ya, şu segmentteki insanlar benim ürünümü almak istiyor. Şunlar hiç ilgilenmiyor. Sadece kadınlara satabiliyorum. Sadece 25-35 arasındaki kadınlara satabiliyorum. Bu sayede o dünyadaki insanlar arasında sizin ürününüze ilgi duyan kitleyi yavaş yavaş segmente etmeye başlıyorsunuz. O yüzden para kazanmak çok önemli. Yani şirketin, fikrinizin ilk faturasını kesebilmesi, 10. faturasını kesebilmesi en önemli adımı.
Hatta şey, bir not düşeyim buraya. Bazı platformlar var, Kickstarter gibi.
Evet.
Aslında daha sizin ürününüz fikir aşamasındayken bir site üzerinden yayınlayıp insanların, ve şunu diyorsunuz işte, benim bu fikri hayata geçirmem için örnek veriyorum 10 bin dolar, 200 bin dolar, 1 milyon dolara ihtiyacım var. Ve pre-order, yani pre-sale
şeklinde.
Satışın. Aynen, önceden satıyorsunuz. Bakıyorsunuz aslında bir pazar var mı yok mu burada. Koyduğunuz hedef 500 bin dolara ulaştığı noktada Kickstarter o parayı size veriyor. Siz de o parayla gidip ürünü geliştiriyorsunuz. Ve en güzel kısım da 500 bin dolara geçtiğinizde durmuyor. Bir süresi var, 90 gün mü 30 gün mü öyle bir şey. Para toplamaya devam edebiliyorsunuz. Yani bazı ürünler var, 50 binle yola çıkıp hedef 500 bin veya 5 milyon, oraya kadar çıktım değil mi? 5 milyon dolara kadar çıkan girişimler var.
Bu arada aranızda fikri olan varsa bence danışmak için çok iyi bir yerdesiniz.
Kesin çünkü, olmaz deriz biz de.
Galiba bir bölümünüzde size bayağı bölümden evet. sonra danışan insan olmuş.
Evet, biz girişimlere, bir girişimlere açık, girişimcilere açık davet diye bir bölüm yaptık. Dedik ki ürünü olan, fikri olmayı bitirmiş, ürünü yapmış ya da o projeyi, uygulamayı, cihazı neyse. Dedik ki gelin konuşalım, yani bir derdiniz varsa sohbet edelim. Böyle birer saatlik slotlar ayırmaya başladık hafta içerisinde. Her hafta 2-3 girişimciyle görüşmeye çalışıyoruz. Son bir aydır biraz yurt dışı seyahatimiz fazla olduğu için birazcık böyle frekans azaldı ama şunu fark ettik. Yani bugüne kadar herhalde bir 8-9 girişimle görüştük. Ürün var, süper iş yapmışlar. Bir pazarı da var, yani bizce en azından var. Diyoruz ki peki ne yaptın? Patente başvurdum diyor. Süper, peki ne zaman başvurdun? Bir sene oldu. Bir senedir ne yapıyorsun? Bekliyoruz abi diyor. Neyi bekliyorsunuz? Patent çıkmasını. Hiç müşteriye gitmemiş. Hiç satmaya çalışmamış. Yani dediğim o ilk söylediğime geliyor konu. Ya bu iş para kazanmak için yapılıyor. Ne olduğunun önemi yok yani. Müşteriye dokun, satmaya çalış. Birisi benim fikrimi görüp çalarsa. Şimdi en sık bizim duyduğumuz herhalde durumlardan bir tanesi. Ya bırak çalsın, zaten senin fikrine dünyada tahminen birkaç bin insan aynı fikre sahiptir. Ama bunlar içerisinde sen bunu ilk yaparsan ya da sen bunu 10. yapan bile olsan, 9.'dan daha hızlı yapabilirsen, 9.'dan daha iyi bir ürün çıkarabilirsen bir önemi yok yani fikrinin başkası tarafından çalınabilmesi. Facebook korkuyor mudur yani? Ya da Facebook'ta önce başka sosyal medya mı yoktu
şimdi
bu konuda?
Önemli olan ilk olmak değil de son olmak.
Evet, akılda
yani,
kalan olmak.
Aynen, arama motorlarında yani Google'dan önce vardı arama motoru, işte sosyal medya, Facebook'tan önce başka platformlar da vardı ama onlar son oldular. Yani gerçekten bir ürün çıkartıp Peter Thiel'in dediği gibi diğer ürünlerden 10 kat daha iyi bir ürün çıkarttılar. Diğerleri pazardan sildiler ve tek başına pazarı domine ettiler. O yüzden önemli olan fikir değil, gerçekten bu fikri nasıl hayata geçirdiğiniz. Ve mesela o arkadaşlar bir aynı şey yapıyorlardı. Hani hem ürünü bekletiyorlar, ürünü bekletirken de geçinebilmek için side project, yani başka proje alıyorlar. Hiç işle ilgili olmayan.
O ürün çıktı mı?
Ha, bu arada şey, geçen hafta bize mail attılar. Biz onlar yaklaşık 1,5 ay önce görüştük. biz ona şey dedik ya, bırakın her şeyi, gidin yani bir satır daha kod yazmayın, bir satır daha bir lehim yapmayın, elinizdeki ürünü alın. Bir segment o gün konuştuk, inanılmaz bir ziyaret planı yapmışlar ve inanılmaz müşteri ziyaretleri yapmışlar. O kadar heyecanlardı ki yani geldiklerine böyle bitmişlerdi. Herhalde artık daha fazla biz bunu yapmayacağız. Ya çok para harcadık. Zaten fazla da vaktimiz kalmadı. Ya bir hani gelip en son bir sizle konuşalım. Ondan sonra gömeceklerdi yani fikri. Şimdi inanılmaz böyle tekrar doğmuş gibiler. Çünkü müşteriye gitmişler. İlgiyi görmüşler. İnsanlar heyecanlanıyor ürünlerini duyduklarında. Yani hepimizin ihtiyacı olan şey o. Yani daha fikir varken müşteriye dokunmak o yüzden önemli. Çünkü bu iş satıldığı zaman bir değer. Yani fikrin, bizim fikrimizin süper bir uygulama, süper bir web sitesi yaptık. Biz mutluyuz, evet tatmin olduk ama işte o esas satıldığında sürdürülebilir hale geliyor.
Mikrofon başına oturdunuz. Konuyu nasıl belirliyorsunuz?
Bizim çok ecail oluyor.
Planlamanız var mı?
Aynen. Biz
çok doğaçlamayız. Ecail. Yani genelde şey.
Yani oturup mu yapıyorsunuz yoksa herhangi bir yerde mi başlatıyorsunuz?
Bizim şey, fikir şeyden çıkıyor aslında. Haberleri takip ediyoruz. Aha. İşte şu an trend konular neler var. Bize gelen sorularda yani hangi sorular çok sık gelmeye başladı. Oradan filtreliyoruz. Bizim Trello'da bir board'umuz var. O board'a atıyoruz fikirleri. Sonrasında buluşmadan bir araya geldiğimiz, gelebildiğimiz zamanlarda artık şey, bence konumun bir önemi yok.
Yani grubun ya, iki üyesi her zaman aynı yerde olmuyor.
Yani şöyle, biz aslında bölümü çekeceğimiz zaman mutlaka aynı yerde olmaya çalışıyoruz. Çok nadir bölümlerimiz var. İşte bir iki hafta önce New York'taydım. New York'ta Faladdin ve Binnaz ablanın kurucularıyla beraberdik. Arman yoktu, bir bölüm çektik. Aynen. Nadir oluyor böyle ama genelde bir aradayken bölüm çekiyoruz. Ve Arman'la işte bir Starbucks'ta bir kahve içmeye buluşurken ne konuşalım bugün? Ya açıyoruz o hafta bir notlarımıza bakıyoruz. Şu iki konuyu konuşalım. Bizim bölümlerimiz daha görece kısa. 10-15 dakika arasında bitiriyoruz. Çünkü hem YouTube'da hem podcast'te yayınladığımız için YouTube'da 10-15 dakikanın üzerine bir videonun izlenebilmesi de zor. O yüzden böyle çok çevik bir şekilde. Ya da işte o hafta ikimize gelen sorulardan ya da işte arkadaşlarımızla sohbetimizden hadi bu hafta bölümde bunu konuşalım. Biz her hafta hemen hemen bir bölüm, eğer becerebiliyorsak iki bölüm yayınlamaya çalışıyoruz. O şekilde böyle çok...
Bu aralar iyi gidiyoruz.
Bu ara fena değil. Evet.
Bu sohbetlerimiz de zaten bir podcast olarak yayınlanacağı için eğer aranızda merak edenler, soru sormak isteyenler varsa istediğiniz an katılabilirsiniz. Var mı soru sormak isteyen?
Var.
Bir arkadaşımız orada, yardımcı olabilirsek.
Merhabalar. Merhaba. Benim sorum aslında biraz genç girişimcilerle alakalı. Genç girişimciler başlangıçta herhangi bir paraları yok, bir kasada herhangi bir ücret yokken istemsiz bu ücreti kasalarına sokabilmek için çalışmaya başlıyorlar. Çalışırken bir yandan da aslında fikirlerini geliştirip kendi startuplarını kurmaya çalışıyorlar. Aslında sorum burada da başlıyor. Çalışırken bir startup kurmak sizce ne kadar mümkün? Ve aslında fikir nereye geldikten sonra belki işi bırakmalarını tavsiye edersiniz.
İşi bırakmak gerekiyor mu?
Bizim şimdi yarın çıkacak bir bölüm var. Onu izlersen tam sorunun cevabı orada çıkıyor.
Bu ara bu konu yani çok popüler. Özellikle bizim de etrafta çok fazla beyaz yaka var ya da öğrenci arkadaş var, çalışıyorlar. Ve Arman dediği gibi yani bu hafta çıkacak bölümde de bunu konuştuk. Çok bence doğru bir soru.
Evet, kesinlikle.
Bizim kendi işimizden örnek vereyim. Yani benim hikayem de öyle. Ben üniversitede şu an çalıştım. Yani ortağı olduğum şirkette part-time developer olarak başladım 2001 yılında. 2008 yılında çalıştığım şirkette şu anki ortağım ve o zamanki patronum Ahmet'e dedim ki abi böyle bir fikrim var. Bunu gel hani bir deneyelim. Önce şirketin içinde başladık. Sonra bir süre sonra o ekibi aldık, ayrı bir şirket haline getirdik. Çok şanslıydım ben. Şu an hala beraberiz, hala ortağız patronumla. Patronla bunu yapmak zorunda değilsin. Yani patronla yatağa gir demiyorum günün sonunda ama. Şey kısmı bence önemli. Kendi hayatını sürdürebilmek için hepimizin bir standardı var. Yani ayda 2000 lira ya da ayda 5000 lira ya da 50 bin lirayla hayatını sürdürüyor olabilirsin. 9-6 çalışma senin kendine bir standardını sağlamak için zorunlu. Ama 6'dan sonra bir 9 saat 10 saate daha ihtiyacım var kendi işini gerçekten sürdürebilir hale getirmek için. Bizim özeti şu, hep söylediğimiz şey şu, ne zaman o kendi standardın olacak kadar parayı kazandığını gördün, o zaman mevcut işinin fişini çekmek doğru. Çünkü öteki türlü çok zor. Ben mesela bazı arkadaşlarım var, ya diyor ki abi bir birikimim var 50 bin lira, bu bana işte 5 ay yeter, 10 ay yeter. Ben Çıkıyorum abi diyor. Diyorum ki manyak mısın oğlum? Ya tutmazsa ya 10 ay sonra. Çünkü hiçbir iş kabul edelim 10 ayda boom etmiyor. Yani 10 ayda ben fikrimi bugün çıkarttım, yapmaya başladım. 10 ay sonra eski standardımı kazanabildim diyen vardır mutlaka ama gerçekten çok küçük örnekler.
Varsa bile önceden başlamıştır yani.
Evet.
O 10 ayın öncesi mutlaka vardır yani.
Bu arada başarılı gördüğünüz birçok girişimin hikayesi de böyle. Yani Türkiye'deki çıkan birçok girişim bir yerde profesyonel çalışırken başlayan, sonra baktık evet bu iş oluyor, inanıp çıkma noktası. Ben hep oradaki ölçü birimi şey, hayat standardın. O ayki maaşın kadar parayı bu tarafta kazanmaya başladığında hayatın oradaki fişini çekmek doğru. Ve şey de çok etik bu arada, etik olmak lazım. Yani o 9-6 zamanı işimize veriyoruz. Yani oradayken öteki taraftaki işi yapmaya başlamak etik olarak çok rahatsız edici. Çünkü yarın da sen bu taraftaki şirketin sahibi olduğunda kendi personeline o hesabı sorarken o etik acı içine mutlaka bir şekilde yerleşir.
Kolay değil ama hakikaten yapılması gereken bir şey. Yani gece 7-8'den sonra sabah 2-3'e kadar ki süreçten geçilmezse ayağa kaldırmak çok zor oluyor.
Çok teşekkürler, sağ olun.
Başka sorusu olan var mı? Arkadan bir arkadaşımız daha var.
Merhaba. Merhaba. Benim sorum şeyle alakalı olacaktı. Evet, bir girişimim var. Param da var. Bunu ben hazırladım. Her şey tamam.
En şanssız sensin.
Evet, şu an en şanssız benim gibi gözüküyor ama şu anda mikrofonu alana kadar benim burada olduğumun mesela siz farkında değildiniz belki de. Ben bir seyircilerin arasında bir insandım. Reklamını yapmak işin böyle en önemli kısmı gibi geliyor. Yani kendimden bir örnek verecek olursam, daha önce ben de podcast kaydı aldım. Kaydı aldığım uygulama sayesinde direkt Apple Podcast'e koydum, Spotify'a koydum. Fakat orada duruyor. Toplam 13 kişi belki dinlemiştir. Onu benim belki. Hani bir yerden sonra hani orada kalıyor. Reklam yapmak da o kadar ucuz ya bir şey değil. Hani kendi sermayemin dışına çıkmış oluyorum orada da. Bunu nasıl reklamını yapabilirim, nasıl yayabilirim?
Yani podcast evet. Ya
bu konunun uzmanı aslında aramızda oturuyor. Barış var orada. Öğleden sonra yani 12 gibi yanılmıyorsam onların bölümü. Barış daha yani community build etme konusunda bizden daha tecrübeli. Girişimci muhabbeti ekibini o yüzden böyle refere ederek biraz böyle kıvırmaya çalışayım. Biz ne yaptık demek daha doğru. Yani ben şeyin uzmanı değilim yani. Hakikaten dijital tarafta community build etme, insanları çekebilme, duyurabilme kendimizi. Biz önce şey başladı, eş dost arkadaş. Biz hemen hemen her bölümde şeyi rica ediyoruz. Bizi dinleyenlerden, izleyenlerden. Ya beğendiyseniz paylaşın, daha fazla insan gelsin. Bazı yerlerde kendi yayınlarımızı paylaşıyoruz. Mesela girişimcilikle ilgili konuştuğumuz için işte Facebook'taki girişimci gruplarında bölüm çıktığında paylaşıyoruz. Ya da LinkedIn'de en azından kendi sosyal medyamızdan paylaşıyoruz bunları. Oradan böyle bir word of mouth büyüme. Bize reklam vermedik. Yani reklama para harcayıp insanlar bizi izlesin diye bir kaygımız yok. Bu arada en başından beri şöyle bir kaygı içinde de değildik biz. Kaç kişi izleyecek bizi? 1 milyon takipçimiz olacak mı? Ya bizim bu işi yapmadaki motivasyonumuz şuydu. Yani hasbelkader doğru veya yanlış bir şeyler alıyoruz. Ekosistemden, kendi işimizden, ekip arkadaşlarımızdan. Bunları bir şekilde daha fazla insanla paylaşalım. Yani daha fazla insan daha fikrini olduğu gün işten ayrılmasın. Ya da işini kurduğunda hemen gidip şirket kurmasın. Yani bunlar bizce yanlış şeyler. Bu yanlışları paylaşalım ki insanlar ne zaman kaybetsin, ne para kaybetsin. Mümkün olduğunca orada böyle bir give back bizim için. Yani bir şekilde o biz aldığımızı ekosistemden insanlara paylaşma motivasyonuydu. O yüzden hani bizim uyguladığımız yöntem bu.
Başı da yani başı çok zor oluyor bu arada. Yani ilk o 100 aboneye ulaşmak için çok uğraştık. Hakikaten inanılmaz uğraştık. Ondan sonra yavaş yavaş daha hızlı büyümeye başlıyor. Bizim durumumuzda bizim hani girişimcilik ve teknoloji biraz daha niş bir alanda kalıyor. O yüzden inanılmaz bir büyümeyi de yakalamakta zorlanıyoruz. Fakat az izleyen olsa bile çok güzel dönüşler alıyoruz.
Az ama öz bir kitlemiz
var. Ama bu kitleyi 3 yılda oluşturabildik. 3 yılımızı aldı.
Bu arada şunu da yapıyoruz.
3 yıldan hemen hemen yani hakikaten her hafta bu konu üzerine çalıştık ve çok da para harcadık. Birçok farklı denememiz oldu çünkü. O yüzden istikrar, yani zaman bence çok önemli. O istikrarı tutturamadığınız zaman zaten şansımız yok. Evet, bize yani de atladığımız noktalar oldu ama sonrasında tekrardan devam ettirebildik.
Şey söylemek istiyorum. Biz mesela mesela Starbucks'a meetuplar yaptık. Ya dedik ki bizi dinleyenlerle bu hafta sonu işte Caddebostan Starbucks'a buluşacağız, hadi gelin. İşte bir gün bir yerde buluştuk, bir sonraki ay başka bir yerde buluştuk. O da o mesela bence hem insanların birbirini tanıması, mesela bu da öyle bir şey bizim için. Yani bizi dinleyen insanlar ya da dinleyebilecek insanlarla mümkün olduğunca bir araya gelmeye çalışıyoruz. Dün Koç Üniversitesi'nde bir ders verdim. Sınıftaki arkadaşlarım mesela 2-3 tanesi dinliyormuş. Acayip böyle hoşuma gitti. Aa, diğerleri bilmiyordu. Dün akşam mesela kanalda şeyi fark ettim yani. Sınıftan öğrenciler kanala abone oldu, dinlemeye başladı. O yüzden bu bir uzun soluklu bir çok hikaye. Uzun yani soluklu. Bugün başlayıp önümüzdeki ay bir şey olmadı. Olmayacak. 6 ay sonra bir şey olmayacak. Bir sene sonra o filizlenmeye başlayacak. Sabretmek gerekiyor ve Arman'ın dediği gibi o frekansı sağlıklı bir şekilde ilerletmek
şeyler
gerekiyor.
Şeyler de buna dikkat ediyor. Platformlar da dikkat ediyor. Mesela YouTube'un algoritmalarında ne kadar sıklıkla paylaştığın hesaba katılıyor.
Eşit şeyde. Sıklıktan mı bahsediyoruz? Yani evet. Her gün, her hafta aynı günde, aynı saatte yapılan işlerden mi bahsediyoruz?
Ya aynı saat, aynı günden çok emin değilim ama şey çok önemli, onu biliyorum. Aylık yapıyorsan aylık, haftalık yapıyorsan haftalık, günlük yapıyorsan günlük. Yani onu çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Ve ona göre de işte o rankinglerde, ara motorların çıkma vesaire, daha üste çıkma gibi duruma oluşabiliyor.
Evet. Başka sorusu olan?
Teşekkür ederim.
Önde bir arkadaşımız var.
Burada.
Bu arada girişimciler şirket kurmalı mı?
Girişimciler şirket kurmalı mı? Şimdi benim profesyonel işim Foriba diye bir şirketin kurucu ortağım ve genel müdürüyüm. Biz regülatif yazılımlar yapıyoruz. Yani işte e-fatura, e-defter gibi, bunu 6 ülkede yapıyoruz. Şimdi benim profesyonel işim açısından bakarsak bunu söylememem lazım ama biz şey diyoruz. Ya ilk faturayı mutlaka eş, dost, arkadaşın şirketinden kes. İkiyi de başkası kessin. Yani ne zaman böyle ayda 1000 lira para kalıyor sana, o zaman şirket kur. O zamana kadar idare et. Yani mümkün olduğunca şirket kurma işini ötele sona diye bırak. Bizim bir önerimiz yani oluyor girişimcilere.
Fikrin ürünü tutup tutmayacağından emin değilsin. Evet. Ve şirketi kurmak çok kolay bu arada. Hakikaten çok kolay. Hiçbir zorluğu yok.
Kapatmak da sarmaz, sen bilirsin yani. Fakat, orada tecrübelisin.
Sürdürme ve kapatma işleri hiç göründüğü kadar kolay değil. O yüzden Koray'ın dediğine %100 katılıyorum. Yani mümkün olduğunca erteleyin ötele. Ve hani artık evet eş dosttan idare edemiyorum durumu. O kadar çok para kazanıyorum ki şirket kurmam gerekiyor. O zaman aynen öyle.
Sorumuzu kurun. Alalım.
Merhaba. Şimdi girişimcilik daha geniş bir konu belki ama hani içerik üretme, podcast gibi konularda erişilebilirliğinizi artırmak açısından herhalde arama motoru optimizasyonu önemli bir şey. Bu da daha çok yazılı içerikten geçiyor diye düşünüyorum, değil mi? Yani hani podcast'in başlığı değil, hani ilgilendiğiniz, paylaştığınız konunun içeriğini yazılı olarak paylaşmanız gerekiyor ki arama motorlarında daha üst sıralarda çıkabilirsiniz. Bu anlamda mesela bu yazılı içeriği nerede paylaşmak en verimli şey? YouTube mu?
Kitlen neredeyse orada.
Evet. Efendim? Yani
kitlen neredeyse orada.
Ya biraz da şöyle aslında, yani bizim başlama hikayemiz aslında bizim konuştuğumuz her konuyu çok iyi yazmamız lazım. Ama biz zaman bulamadığımız için bari en azından cep telefonla video çekelim de bunları paylaşmak bizim için daha kolay olur dediğimiz için aslında video ve podcast'e doğru yöneldik. Aslında dediğinde çok haklısın. Yani bu içeriği biz hakikaten yazılı metin olarak üretebilsek, yani ona vaktimiz olsa, ona emek harcayabilecek bir zamanımız olsa, tahminen kitle de, konuyla ilgi alaka da ve çok daha fazla erişebilir bir hale gelirdik. Bir dönem şeyi denedik. Mesela her yaptığımız bölümü Medium'da bir yazısını yazmaya çalıştık. Yani bu bölümü
çok
yaptık.
Çok uzun sürmedi.
Çok uzun sürmedi yani. Çünkü ya bizim şöyle bir problemimiz var. Yani biz bunu hem kısa tutmanın hem frekansı yüksek yapabilmemiz için yoğun bir iş hayatından vakit ayırıyoruz. İşte 10 dakika, 20 dakika genelde beraber bir yere giderken, işte Arman'la sabah bir toplantıya beraber gidebiliyorsak ya da Arman Levent'te çalışıyor, ben Anadolu yakasındayım. İşte Levent'te bir toplantım varsa sabah Arman'ı alıyorum, Uber'de beraber giderken video çekiyoruz. O zamansızlıktan aslında dediğini çok da iyi yapabildiğimizi düşünmüyorum. Ama mümkün olduğunca başlık ya da içeriği yayınladığımız metin kısmında mümkün olduğunca o konuyla ilgili fazla içerik yazmaya çalışıyoruz.
Evet, aslında tam olarak öğrenmeye çalıştığım, hani bilgi edinmeye çalıştığım şey şu. Diyelim ki hani kitlenizin nerede olduğundan çok emin değilsiniz ama girişimcilik üzerine bir içerik üretiyorsunuz. Dolayısıyla girişimcilikle ilgili arama yapanların hani arama sonuçlarında üst sıralarda çıkmanızı sağlaması açısından. Mesela bu yazılı içeriği Medium'da mı, Facebook'ta mı, YouTube'da mı ya da Instagram'da mı, Twitter'da mı paylaşsanız daha iyi sonuç elde edersiniz bir podcast girişimcisi olarak, acaba bunu merak etmiştim.
Aslında merak neredeyse oradan yola çıkmak daha. Örneğin sesi düşünüyorum. Instagram'a dolaşan kitleye ulaşmak için bu tanıtımı Instagram'da yaparsınız.
Evet. Evet, yani Facebook'ta ve LinkedIn'de genelde grupları kullanıyoruz. Mesela girişimcilik gruplarında bölümü paylaşıyoruz ve sebebi de oydu. Yani çünkü bizimle ilgili kitle belli Facebook gruplarında ya da belli işte LinkedIn gruplarındalar. Kendi şeyimizle paylaşıyoruz. Yani kendi takip eden bir kitle var kişisel hesaplarımızda. O yüzden o mümkün olduğunca çok bunu profesyonel ve odaklı yapamıyoruz. Ama daha çok izlemeye çalıştığımız yöntem o.
Teşekkürler.